İyi geceler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Buyurun Serdar Hocam.
Estağfurullah. Şimdi atom atom inceliyorduk ve her atomda şunu gördük. Evrim teorisinin geçersizliğini. Tek bir atom için dahi ondan kat be kat kompleks proteinler şart. Proteinler de moleküllerin dünyasında böyle dev gökdelenler gibi. Nasıl ki biz bir binaya, herhangi bir binaya baktığımızda onun tesadüfen olamayacağını anlıyoruz. Proteinlere baktığımızda da tesadüfen olmayacağını anlıyoruz. Ve en küçük bir protein için dahi Allah'ın mükemmel sistemine şahit oluyoruz. Şimdi neleri gördük? Karbon, azot, fosfor, sülfür, demir, bakır, çinko. Bunların her birinde çok özel kapılar, atomlara özel kapılar, hücre zarında. Özel taşıyıcılar, onları enzimlere aktaran özel yapılar, kimyasal özelliklerini değiştiren özel enzimler, onları depo eden özel proteinler gördük. Hayret verici olan şey neydi? Bütün bu süreç çok sıkı kontrol altında olması ve her şeyin kesinlikle tesadüflere mahal bırakmayacak şekilde denetim altında tutulması ve her şeyin birbiriyle el birliği içinde olması. Mesela bu yapıların her biri, biri diğeriyle de iletişim halinde, biri diğeriyle de ortaklaşa bir amaç güdüyor. Şimdi bunlardan inşallah birini daha göreceğiz. Bunlardan biri de manganez atomu. Manganez çok önemli bir enzim. Çok sayıda hücrede enzim var. Bunlardan çok önemlilerinin kritik bölgelerinde yer alıyor manganez. Mesela nerede yer alıyor? DNA polimeraz, RNA polimeraz enzimlerinde. Bu enzimler ne işe yarıyor? En kritik işlemleri DNA'nın çoğaltılması ve DNA'dan protein elde edilmesinde. Başka süperoksit bismutaz. Bu ne işe yarıyor? Serbest radikal, yani hücredeki terörist maddelere karşı hücrenin yağlarına, proteinlerine, DNA'larına zarar veren yapılara karşı koruma sağlıyor. Bu da olmazsa olmaz. Şeker transfer eden enzimlerde proteinlerin çoğu şeker molekülleri katılır ve bu sayede görevlerini tam anlamıyla görürler. Ama bunu yapabilmek için de yine manganize ihtiyaç var. Bakın, en böyle temel yapılar için dahi bir atomun varlığı şart ve o atomda bir başka enzimin içinde, o enzimde bütün hücrenin varlığı şart. Her şey iç içe geçmiş. Kesinlikle bir çekişme yer yok. Kesinlikle bir el birliği, kardeşçe bir yardımlaşma, hedef gözetme, mükemmel bir şuur ve üstün bir ahlak var. Bunların hiçbirini elbette ki çatışmaya es alan materyalizm ve evrimle açıklanmayacağı çok açık. Şimdi daha manganezin çok sayıda özellikleri var. Kısaca temel bazı enzimlerde çok önemli olduğunu gördük. Peki manganez çok önemli ama aynı zamanda manganezin fazla olması da çok zararlı. Manganizm diye bir hastalık var. Çok ağır nörolojik hastalıklara sebep oluyor bu. Dolayısıyla manganizin belli aralıklar içinde tutulması lazım. Yani orada da büyük bir kontrol var. Az olsa enzimler temel görevlerini gerçekleştiremiyor. Çok olsa zehirleyici etkisinden dolayı hücreler ölüyor. Peki bu sıkı kontrol ve üstelik de enzimler içindeki onlar için özel hazırlanmış bölgelerini yerleştirmesi nasıl oluyor? Onlar için de özel sistemler keşfedildi. Bunlar da yeni yeni bulunan bilgiler. Birincisi, özel taşıyıcılar var zarlarda. Bunun bir örneğini görelim inşallah.
İnşallah.
İkili. Bu üstelik de bu taşıyıcılar sadece hücre zarında da değil. Şimdi hücrenin dışından ilk önce alınması lazım. Ama hücrenin dışından alınmasıyla beraber hücrede de belli yerlerde tutuluyor bunlar. Mesela burada görüyoruz. Hücrenin zarında özel 3 tane taşıyıcı sistem. Bunlar birbirinden farklı farklı ve bunlar hücrede farklı farklı bölgelerde işe yarayan taşıyıcılar. Adları çok önemli değil ama SMF1P ve SMF2P ve FO84P adlı bunlar taşıyıcı sistemler. Ama dediğimiz gibi daha bilim alan bu muhteşem sanatını yeni yeni keşfediyor. İnşallah daha yeni bilgilere de ulaşacağız. Ama bu bilgiler neyi bize gösterecek? Allah'ın yaratışını inşallah. Üstün sanatını ve tesadüfe yer olmadığını. Çünkü bu sistemler her yönüyle hücrede büyük bir düzen olduğunu ve tek bir atomun tek başına hiçbir anlamı olmadığını, mutlaka onun kontrol altında tutulması gerektiğini. Şimdi içeri alındı manganezler. Manganezler içeri alınmasıyla beraber...
Hücreden içeri mi alınıyor?
Evet. Hücreden içeri alınması da manganez şimdi yüklü bir madde. Yüklü madde de hücredeki o zar dolayısıyla geçemiyor o zarlardan. Dolayısıyla hepsini gördük ki mesela kalsiyumda gördük, işte elektrolitlerde gördük, sodyumda, klorda. Bunların her biri çok çok küçük atomlar olmasına rağmen geçemiyorlar. Ve onlar için en baştan özel kapıların olması gerekiyor. Ve o kapıların en baştan kontrollü bir şekilde açılıp kapanması gerekiyor. Çünkü hepsini gördük ki az olmasında kritik görevler yerine getirilemiyor. Çok olması durumda da hücrenin başka türlü dengelerini bozuyor. Dolayısıyla bu manganezde de böyle. Manganezde de bu kapılar düzgün bir şekilde çalışması, düzgün zamanda, doğru zamanda, doğru miktarda bulunması gerekiyor. Ki o hassas aralık tutturulsun, yani ayarlansın. Şimdi fazla manganezler ne yapılıyor? Fazla manganezler özel bir organel var hücrede, vakuol denilen, oraya depolanıyor. Bunun içinde CCC1P diye bir özel bir pompa bulundu. Bu pompa manganeze has. Onu hücredeki sıvıda tutmasını engelleyen ve özel olarak depo edilmesini sağlayan bir sistem. Enerji kullanıyor. Yani enerjinin harcandığı bir sistem. Çok defa örneğini de verdik. Bir yerden bir yere taşımak için bir cismi, mesela yükseğe kaldırmak için bir enerji kullanıyoruz. Bu bütün süreç, bütün yönleriyle üstün bir şey. Niye? Çünkü özel olarak enerji kullanıyorsunuz ve normalde olmayacak şuurlu bir iş yapıyorsunuz. Burada da atomlardan netice oluşan bir protein bu. Atomlardan oluşan bir protein böyle şuurlu bir iş neden yapsın? Neden manganezi hücre sıvısında az tutmaya çabalasın? Mesela böyle bir protein var. Bu protein neden o vakuol zarında özellikle tutulsun ve neden içeri doğru yöne baksın ve neden doğru zamanda çalışsın ve doğru miktarda olsun? Çünkü fazla olsa hücrenin kaynakları zarar görecek. Az olsa vakuollere depo edilmeyecek. Her yerde kontroller orada da var. Bir başka metot şu. O da hücrede bir salgılama yolu var. O salgılama yoluna girmesi özel bir pompayla oluyor. PMR1P diye bir motor protein bu. Bu da manganezi hücre sıvısından alıp eğer fazlaysa, haddinden fazlaysa manganez, o hücre sıvısından alıp salgı yoluna iletiyor. O da Golgi'ye diye bir organel var. Onun içine atmasıyla oluyor. Onun içine attıktan sonra o yol boyunca manganez hücre dışına atılıyor. Şimdi burada her yönüyle müthiş bir sanat var. Daha bu manganezin nasıl oluyor da hücredeki enzimlerin içine girdiği, oraya sokulduğu, orada bilgiler eksik. Ama ilerleyen yıllarda inşallah onlar bulunacak ve bulunmasıyla beraber bilim neyi gösterecek? Allah'ın sanatının detaylarını inşallah. İnşallah. Dolayısıyla ne görüyoruz? Her yönüyle muhteşem bir sanat gözüküyor. Peki, hücredeki kontrol nasıl oluyor? Burada çok ilginç bir şey bulundu. Çok dinamik bir şekilde bu sistem ayarlanıyor. Mesela hücrenin sıvısı içinde fazla miktarda manganez var. Fazla miktarda manganez olduğunda hücre zarında kapılara ihtiyaç var mı? Şimdi biz bunu şuurlu insanlar olarak dikkat ederseniz düşünüyoruz. Yani bunu atomlar düşünemeyeceği çok açık. İçeride fazla miktarda manganez var. Hücre zarında fazla miktarda taşıyıcı proteine ihtiyaç yok o zaman. Hayrettir. Hakikaten de mesela öyle bir durumda çok özel bir sistem var. Taşıyıcı proteinler oradan alınıyor. Alınıyor ve onlar şey yapılıyor. Belli yerlerde depolanıyor ve parçalara ayrılıyor. Şimdi burada çok akıllı bir sistem var. Nasıl olur da bir hücre böyle kritik bir kararı algılayabilir, verebilir ve bunu uygulayabilir. Değil mi? Yani bir eğer orada tutulsa fazla manganez hücre içine alınmaya devam edecek. Dolayısıyla da bir sıkıntı olacak. Hücrede buralarda da çok ilginç sistemler var. Kontrol sistemleri var. İnşallah ileride bunun detaylarını da görürüz. Ama şu ana kadar ne gözüktü? Diğer atomlarda olduğu gibi manganize de çok üstün bir sanat var. büyük bir mühendislik var. Ve bunlar Allah'ın, kudretinin, ilminin inşallah tecellileri. Bize lütfu inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi Kur'an'ı aldım, bir ayet açtım. Yani bir sayfa açtım, bu ayet denk geldi, okuyayım inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Onlardan öncekiler de hileli düzenler kurmuşlardı. Fakat düzen kuruculuğun tümü Allah'a aittir. Her bir nefsin ne kazandığını o bilir. Bu yurdun sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir şeklinde buyuruyor Rabbimiz. Rad suresi 42. ayette. Şimdi evrimcilere bakıyoruz. Senelerdir yani. Geçmişte de mesela bu Pilt Dağı'nın adamı olsun, işte Nebraska adamı olsun, başka birçok konuda evrimi ispatlayabilmek için ve ateizmi insanlara dikte edebilmek için çok fazla sahtekarlık yapıyorlar. Hileli düzenler kuruyorlar. Mesela işte insan kafatasını alıp orangutan çenesiyle birleştiriyor. Bu ara geçiş formudur. Dolayısıyla evrim vardır. Haşa, Allah'ı inkar edin diyor. Ve insanlara bunu toplu bir şekilde empoze etmeye çalışıyor. Allah da ayette onlardan öncekiler de, yani şu anda mesela evrimciler, Oktay Hocam mesela her gün anlatıyor. Bir şeyi kafatası buluyorlar. İşte şununla şu arasındaki ara geçiş formudur diye mesela hemen işte onun hamurlarıyla beraber ara geçiş formunu adam kendi imal ediyor böyle laboratuvar içinde. Ve burada bir hileli bir düzen görüyoruz değil mi? Yani hileli bir düzendir. Allah diyor ki onlardan öncekiler de hileli düzen kurmuşlardı diyor. Evet. Yani şu anki evrimciler nasıl hileli düzen kuruyorsa onlardan öncekiler de, işte Charles Dawson, işte Nebraska adamını ortaya atan kişi olsun, hepsi hileli düzenler kuruyor. Ve Allah'ın izniyle de bunu hocamız net bir şekilde bu düzenlerin hepsini bozdu. Yani İnşallah. Evrimle ilgili, iman ekatleriyle ilgili kitapları ve en son çıkan Yaratılış Atlası kitabıyla artık tüm dünyada şu anda konu kapanmış durumda Allah'ın izniyle. Evrim teorisi diye artık bir şey, doktor hocamın da dediği gibi artık yani insanlar utanıyor yani biz evrim teorisini savunuyoruz demeye, evrime inanıyoruz demeye. Gerçekten utanıyorlar. Çünkü artık bir pagan dini oldu. Yani binlerce sene öncesinde hani biz diyoruz ya, binlerce sene öncesinde işte insanlardan bazıları işte ateşe tapardı. Veyahut da bir putun karşısına geçip işte ona tapınırdı. Bize ne kadar ilginç geliyor değil mi? Yani o insanlardan bahsedince de çok garipsiyorlar yani. Herkes çok garipser o tarz insanları. Şimdi hocamız vesilesiyle şu an evrimi savunan kişilerin tam da aynı şeyi yaptığı ortaya çıktı. Ve de şu anda artık savunamaz hale geldiler. Yani evet. Çünkü o insanların yerine düşmek istemez kimse. Yani binlerce senelik bir pagan dinini kim savunmak ister? Değil mi? Yani aklı başında bir insan savunmak istemez. O yüzden Allah'ın izniyle bitti yani şu anda evrim.
İnşallah. Bir detay daha görelim isterseniz. Şimdi hücrede fazla manganez olduğunda taşıyıcı proteinlerin fazla olmasının bir anlamı yok. Esasen sürekli kontrol altında tutuluyor iki şekilde. Birincisi artık çok zehirli olduğu şartlarda. Çok zehirli şartlarda tamamen hücre zarından bunlar sökülüyor. Bir de makul düzeydeyken sürekli üretildiği için bu proteinlerin sürekli de hücre zarından alınması gerekir ki bir denge sağlansın. Bakın bu denge nasıl sağlanıyor? Şimdi hücre zarındaki bu sistem, taşıyıcı sistemimiz buna 3 tane başka proteinin eklenmesi gerekiyor. İşte TREP, RSP5P ve BCD2P. Adları önemli değil. Ama 3 tane başka bir molekülün eklenmesi gerekiyor. Bu 3 tane molekül eklendiği zaman bir başka protein bu komplekse bağlanabiliyor. Bu başka proteinin eklenmesiyle beraber oluşan sistem artık hücrede özel bir yıkma sistemi var. O da apayrı bir sanat. Oradaki yıkma makinesine doğru yönlendirilebiliyor bu kompleks. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Burada 4 tane ek maddeye ihtiyaç var. Ve bu 4 tane ek madde yıkma makinesine doğru bu taşıyıcı proteinleri yönlendirip böylece taşıyıcı manganezi hücre içine taşıyan proteinler etkisiz hale getirmiş oluyor. Dolayısıyla her yanı büyük bir sanat bunun. Ve nitekim bunlarda deneyler yaptılar. Bu dörtlüden bir tanesini olmadığında bu sistemin çalışmadığı bulundu. Dolayısıyla hücre için çok önemli bir kontrol sistemi devre dışı olduğundan hücrenin bu lehine değil aleyhine oluyor. Dolayısıyla bu kademe kademe gelişmesi mümkün olmayan bir sistem. Çünkü her parçası yerli yerinde ve tam olarak bulunmak durumunda. Bu da inşallah bir başka örnek evrimin geçersizliğine dair.
Evet, şimdi o zaman bakalım evrimciler ne diyor, bir de ona bakalım. Şimdi bu kadar muhteşem sistemler yaratılmış değil mi hücrenin
evet,
içerisinde?
İnşallah.
Her biri başlı başına bir mucize yani böyle çok büyük Allah'ın yaratma mucizesi. Şimdi bakın evrimciler neler diyorlar? Ses çıkmadı, pardon. Ses düzenini ayarlayamamışız. Biraz başlayalım değil mi?
Sahip, çoğalmaya sahip, besin almaya sahip ve büyümeye sahip, özelliklerine sahip biz bir primitif formlar olduğunu biz biliyoruz artık. Çünkü oldukça küçük ve sığ gölcükler içerisinde aslında bu tür kimyasal reaksiyonların gerçekleşerek temel bir canlı prosesi görülebileceği
yani müşteri bir şanslarımız var. 3,5 milyar yıl önce, evet. Big Bang sonrası dünya ısınma evet. sürecindeyken, evet. 3,5 milyar yıl önce evet. bir evet. küçük gölcük içinde kimyasal reaksiyonlar,
böyle bir ortamda,
bir su içinde kimyasal evet, reaksiyon meydana geldi evet, evet. ve cansız maddelerden ilk canlı madde ortaya
çıktı. Ama ilk canlı derken şimdi şey dikkat etmeliyiz yani bu bizim bildiğimiz tarzda hücre değil.
Tamam can önemli olan orada.
Evet yani bakın canda ne anlayacağız?
İvan yani bir can tamam. var orada.
Canda ne anlayacağız? Çoğalacak, besin madde alışveriş yapacak. Besin madde alışveriş yapacak ve bir etrafı zarla çevir olarak stabil bir şekilde kendini devam ettirecek.
Peki bu can bilinçli olmuş.
Şimdi acayip cahilce konuşuyorlar hakikaten. Şimdi birincisi biz neyi gördük? Hücrenin zarı var. Bir defa bu hücrenin zarı olabilmesi için çok sayı bunlar ki yağ maddelerinden oluşuyor. Yağların oluşabilmesi için çok sayıda enzime ihtiyaç var. Mesela yağların en basit zincirleri, yağ zincirlerinin üretimi için o da 7 enzimden oluşan bir kompleks gerekiyor. Yağ zincirine oluşuyor. Ondan önce taşıyıcı maddeler gerekiyor. Biyotin, karboksilaz enzimi. Bu en basit yağ enzimi, yağ asidi kısmı. Bunun dışında kolesterol üretimi var. Apayrı enzimler gerekiyor. Dolayısıyla ve bunların her biri şeyde var. Hücre zarında var. Ve bunlar belli oranlarda var. Mesela yağlar üretiliyor ama hücre zarına getirilene kadar taşıyıcı proteinlerin varlığı şart. Bunlar da olması lazım. Ayrıca getirildi. Ta oraya kadar getirildi ama yerleştirilmesi için başka enzimler gerekiyor. Mesela filpaz enzimi, sirkramlaz enzimi ve bunların varlığı da şart. Ve mesela farklı bölgelerde farklı yağ maddelerinin kullanılması gerekiyor. Çünkü o sayede mesela hücrenin zarının böyle bükümlü olması sağlanıyor. Ayrıca farklı sıcaklık koşullarına tabi tutuluyor hücreler. Farklı hücre farklı sıcaklıklarda da mutlaka yağların tiplerinin de değişmesi gerekiyor. Bunun algılanıp bu değişikliğin gen seviyesinde yapılıp ve bunun da hücre zarına yansıtılması gerekiyor. Bunun için de apayrı sistemler gerekiyor. Bunun dışında şimdi hücrenin içindeki en primitif dediği şey bir defa kesinlikle primitif değil. O en temel metabolik olaylar da mesela hücrenin içine enzimlerin enerji üretmesinde. Temel bileşiklerin oluşturulması, amino asitlerin, DNA harflerinin, şeker moleküllerinin, bunların her birinin oluşturması çok sayıda enzim, çok sayıda protein gerekiyor. Ve aynı zamanda neleri gördük bu kadar örnekte? Çok özel kanalların olması gerekiyor. Sadece yağ maddeleri değildir bir hücre zarı. Sadece öyle olsa o hücre zaten ölür. Hiçbir anlamı olmaz. Gerekli maddeleri hücre zarından alması lazım. Bunun için özel kanallar var ve atom düzeyinde. Mesela kalsiyum geçirmesi için özel bir kanal var. Potasyumun geçmesi için özel bir kanal var. Klorun geçmesi için özel bir kanal var. Manganezin geçmesi için özel bir kanal var. Ve bunlardaki noktasal hatalar çok sayıda ağır hastalıklara ve ölümlere sebep olduğu bulundu. Şimdi böyle bir durumda nasıl primitif diyebilir? Yapayım yani bu son derece cahilce tamamen demagojiyle söylenen bir söz. Yani kesinlikle böyle bir yapı mesela büyütülse bizim karşımıza konulsa deriz ki ne kadar büyük bir teknolojiyle karşı karşıyayız ve böyle bir teknolojinin bizde eşi benzeri yok deriz. Şimdi böyle bir durum 5 milyar yıl önce de olsa şimdi de olsa bir mucizedir. Çünkü bütün yapılarıyla bir anda olmak durumunda. Kademe olmasına imkan yok. Bir tane nokta mutasyonunun sadece bir tane kanalı bozduğu bir ortamda tesadüflerin evrimleştirici bir gücü olduğunu iddia edemezsiniz. Bunun hiçbir mantıki delil yok. Hiçbir bilimsel yanı yok. Dolayısıyla tamamen bir safsata.
Evet. Safsata ötesinde tabii yani bir doğru söylememe var. Çünkü yani bunu çocuk bile anlar. Bir kere bahsettiği, bakın diyor ki hücrenin zarı var diye sen anlattın işte, hücrenin zarının bir mükemmel bir kompleksliği var, hücrenin maşallah kapıları var ve çok büyük bir akıl var yani, çünkü hücrenin hayatı boyunca bütün içeriye girişte, içeriye giriş ve çıkışlar kontrol ediliyor ve toplamda tam hücrenin olması gereken bir ortam sağlanıyor hücrenin içerisinde ve bu hücre zarı yoluyla oluyor. Şimdi burada proteinlerin varlığından işte söz ettim. Taşıyıcı proteinler var dediğini ve enzimler. Bir kere o proteinleri ürettirecek bir sistem gerekiyor. Evet. Mutlaka olması gerekiyor. Evet. Nasıl olması gerekiyor? Bunun için DNA gerekiyor. DNA'da proteinlerin kodlanmış hali olması gerekiyor. Genetik şifre gerekiyor. Ve DNA'dan protein üretecek bir sistem gerekiyor. Yani DNA'nın kopyasını çıkartıp protein üretecek bütün ara enzimler, en az 85 tane enzim ribozomlara kadar. Ribozomlar zaten protein yapısında ve RNA yapısında. Onun DNA'da genetik olarak kodlanmış olması gerekiyor. Artı proteinleri son haline getirecek 1150'nin üzerinde başka enzimler gerekiyor, sistemler gerekiyor. Bu da yetmez tabii ki. Mutlaka bu sistemler için enerji gerekecek. O zaman mitokondrinin olması gerekiyor. Mitokondrinin yapısı ve içindeki 600 küsur enzimin hepsinin DNA'da kodlanmış olarak var olması gerekiyor ve onları üretecek sistemlerin olmuş olması gerekiyor. Tabii bu da yetmiyor. O zaman bu proteinler olduktan sonra olacağı yerlere taşıyacak sistemler, yani Golgi, endoplazmik retikulum gibi sistemler gerekiyor. Proteinlere son şeklini verecek. Bu da yeterli olmuyor. Lizozomların olması gerekiyor. Mükemmel bir hücrenin var olması gerekiyor. Şimdi diyor ki içi çamur dolu bir gölcükte, hatta içi çamur dolu bir göl deyince bir tane değil efendim diyor, birden fazla olacak diyor. Ha, birden fazla göl olunca o zaman tamam diyeceğiz biz. Yani bu kadar
üç ayrı gölde gelmez, bir tane hücre mi olsun?
Bakın çamurun içinden akıl almaz bir sistem çıkacak. Yani şunun gibi. Mesela bir bina var. Diyorlar ki binanın tuğlaları, bakın bir tuğla bile tesadüfen oluşmaz. Çünkü tuğlanın olması evet. için yine tuğlayı yapacak bir sistem gerekiyor değil evet. mi? Tuğla böyle kenarları düzgün olarak yapılmış olan kilden oluşturuyor artık topraktan. Bir yapıdır değil mi? Bunu evet. yapılma için özel fırınlar gerekiyor, hazırlanması gerekiyor. Diyorlar ki bunlar, yok diyorlar, tuğlalar tesadüfen oluyor. Sonra tuğlalar tek tek üst üste dizilmeye başlıyorlar. Bunların arasına tesadüfen çimento geliyor, bunları birbirine tutturuyor. Daha sonra toprağın altına bir temel iniyor. Daha sonra bu tuğlaları üst üste dizilirlerken bu sefer pencere açıklıkları açılmaya başlıyor. Pencere boşluklarını bırakıyorlar. Oraya kapanan böyle pencereler geliyor. Tahtadan, ahşaptan yapılmış, ortasında cam olan. Ondan sonra bu tuğlalar olurken işte aralarda delikler oluyor. Oradan borular, elektrik boruları ve su boruları geçmeye başlıyor. Sonra daha sonra her katta zeminler oluşuyor. Çelikler, bunların arasında tabii çelik demirler gerilenmeye başlıyor. Sonra işte odalar meydana geliyor, kapılar meydana geliyor, lavabolar oluşuyor, kalorifer sistemleri oluşuyor değil mi? Oda evlerin içerisine. Daha sonra mobilyalar geliyor ve evleri döşemeye başlıyor gibi ipe sapa gelmez iddialarla. Bir kere dediğim gibi basit hücre diye bir şey olamıyor.
Evet.
Basiti, daha basiti indirgenemiyor hücrenin yapısı ve hayatta kalamıyor.
Evet.
Mutlaka en kompleks haliyle, bütün organelleriyle var olması gerekiyor. Tek bir organelin eksikliğinde bir hücrenin fonksiyon görmesi ve hayatta kalması mümkün değil. Bu da bize ilk hücrenin mükemmel ve eksiksiz olarak meydana geldiğini, dolayısıyla Allah tarafından yaratıldığını gösterir.
Evet, i̇nşallah.
Zaten canlılık dediğimiz çok ayrı bir kavram. Bu da Allah'ın hay sıfatının tecellisi. İnşallah, yani cansız evet. maddeden mesela değil mi, canlının oluşacağını iddia ediyor ama bu mümkün değil. Bilimsel olarak bilinen bir gerçek bu. Ve buna biyogenez deniyor. Dünyanın en ünlü evrimci biyoloji kitaplarında da biyogenez bir kanun olarak kabul ediliyor. Yani hayat ancak hayattan gelir. İnşallah. O halde ilk hayatın yaratıcısı olan yaratıcı Allah'ın işte hay sıfatının tecellisi İnşallah, olmuş oluyor maşallah. Bu. Yani Darwinizm her yönden çöküyor. Yani süper ipe sapa gelmez böyle akıl dışı iddiaları, yalanları daha doğrusu dile getirmeye çalışmaları ne kadar küçültücü bir duruma düştüklerini gösteriyor sadece değil
evet.
mi? Bunların,
şimdi
bunlar yeni yetme arkadaşlar. Yani bunların ağababaları mesela dikkat ederseniz bu programlara gelmiyor.
Evet.
İşte bunların ağababası derken yani yerli ağababaları Celal Şengör, Ali Demirsoy falan bu programlara kesinlikle gelmiyorlar. Ne hale geleceklerini biliyorlar. Bunların yabancı ağababaları var. Yani Ali Demirsoy'un, Celal Şengör'ün de ağababaları var. İşte Douglas Fütüma, Richard Dawkins, Francisco Ayala gibi olanlar. Bir şeyde Roma'da höt dedik. Hemen Douglas Fütüma kaçtı. Evet. Francisco Ayala avaz avaz bağırıp yardım istemeye çalıştı. Mikrofonları elimizden aldılar falan filan. Richard Dawkins fellik fellik kaçıyor. Yani bıraksınlar bu işleri.
Evet, elhamdülillah.
Yani, şimdi şöyle evet. bir şey var Doktor Hocam. Yani şey diyorlar ya sürekli, evrim teorisini işte halktan insanlar anlayamaz. Bunun için illa şey gerekiyor, eğitim almanız gerekiyor. Eğitim almadan konuşamazsınız. Öyle bir şey zaten yok da yani buradan çok basit zaten anlaşılıyor şuradaki mantıktan. Sen şimdi diyorsun ki ilk hücre bir çamurun içinde kendi kendine oluştu diyorsun. Cansız maddeler bir araya geldi ve canlı oluştu diyorsun. Bunda bir akıl var mı diyorsun? Haşa, hayır, bir akıl yok diyor. Yani akıl olmadan meydana geldi diyor. Ve bir bilinç de yok. Fiziksel bir varlık da yok veyahut da metafizik bir varlık da yok diyor, haşa. Tamam diyorsun. Peki sen şu anda aklı başında, işte aklı olan, pek çok imkanı olan bir insansın. Çok büyük de yüksek teknolojiye sahipsin. Sen şu anda cansız maddeden bir hücre üretebiliyor musun dediğinde hayır diyor. Şimdi bunu gerçekten evrimin bir safsatı olduğunu birisinin anlaması için hiçbir eğitim almasına gerek yok. Eğer insanın şu anda yapamadığı hücre, cansız maddeden bir canlı hücre yapamıyorsa insan, bu çamurlu göze içinde 1,5 milyar seneyi bırakın, 1,5 katrilyon sene çarpı katrilyon çarpı katrilyon, yani sonsuz vakit olsa yine de oluşmaz. Yani çünkü sen aklın yapamadığını, akıl olmayan bir yerden çıkmasını bekliyorsun. Öyle bir şey olmaz. Zaten Allah ayette şöyle buyuruyor inşallah, Rum suresi 50. ayette, şeytanın Allah'a sınırım. Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltmektedir diyor Allah ayette. O ölümünden sonra yeryüzünü dirilten Allah'tır. Yani o cansız maddeden canlıyı yaratan, o sizin ilah edindiğiniz, Allah'a tenzih ederiz, tesadüfler, işte mutasyonlar, doğal seleksiyonlar değil. Onu yaratan, o ilk hücreyi de, tüm canlıları da, tüm türleri de, onun cinslerini de, insanı da yaratan yüce Rabbimizdir, Allah'tır. Yani bunu kabul edecekler.
İnşallah.
Allah'ın izniyle.
Şimdi elimiz
yani hücre değil, yani bir tek protein bile oluşmuyor.
Evet,
yani. Şimdi inşallah. Hücreyi bir tarafa bırakalım. Yani bir tek protein olmuyor. Hatta amino asit bile olmuyor. Çünkü amino asitin olması için yine proteinler gerekiyor. Amino asitler sadece hücrelerin içinde sentezlenebiliyor.
Evet, inşallah. Dediğin gibi yani amino asitler için dahi 30 küsür tane enzime ihtiyaç var. Mesela bunların biz ancak yarısını üretebiliyoruz. Yani 20 tane amino asitin yarısını üretiyoruz. Bu primitif dediği, yani ilkel dediği canlılar 20'sini birden üretebiliyor. Bak, biz mesela bakterileri ve bitkileri bu açıdan muhtacız. Ancak yarısını üretebiliyoruz. Nasıl bir o zaman primitif olarak adlandırıyorsun? Mesela azotun mutlaka hücrenin bünyesine katılması gerekiyor. Biz bunu yapamıyoruz. 70 atmosfer basıncında 500 derecede bugünkü teknolojiyle yapabiliyoruz. Bir bakteri şu şartlarda yapıyor. Hala çok mükemmel bir teknoloji. Biz yanına erişemedik. Ve bunu ilk hücre yaratıldığından beri, ilk bakteri yaratıldığından beri bunu yapıyor. Dolayısıyla burada yani ilkel demek ancak onu söyleyenin ilkel olduğunu gösteriyor. Yani burada kesinlikle bir ilkellik yok. Mükemmel bir sanat var.
İnşallah. Bir ayetle bitirelim isterseniz.
İnşallah.
Şimdi yorumcular böyle Allah'ın yaratma sanatını gizlemeye çalışıyorlar. Onlar zannediyorlar ki yani öyle bir şey yaptıklarında başlarına bir şey gelmeyince, Allah anında bir ceza vermeyince zannediyorlar ki yani herhalde bir şey olmayacak gibi düşünüyorlar. Bakın öyle değil. Şeytandan Allah'a sınırım. Eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı onun üstünde, yani yeryüzünde canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Yani Allah hemen ceza verecek olsaydı insanların yaptıklarından dolayı yeryüzünde canlı kalmıyor. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler ne de öle alınabilirler. Yani Allah'ın izniyle bu dünyada yapılan hem dine karşı hem Allah'ın varlığına karşı yapılan hiçbir şey cezasız kalmaz.
İnşallah. Şimdi bu arkadaşlar haberi yok. Evrim halbuki çoktan yıkıldı. Evet. Nitekim. Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem hastayım. Bir balkanolesi üstüm. Babamın önünü yaştayım. Bugün benim doğum günüm. Kelimeler duyuyor aldım. Bütün karanlıklarda thank you.
benim dondum. Hem sarhoşum hem mızdan. Bir balkan ölesi üstümde. Babamın öldüğü yaştan. Bugün benim dondum. Tekmeler duyuyor altımda. Bildiğim bütün hayatlar.
Evet. Evrim paramparça inşallah. Hocamızın vesilesiyle maşallah dünya çapında yerle bir oldu. Dolayısıyla bu kepazeliği, bu darwinizm saçmalığını, bu tesadüf saçmalığını inşallah herkes bırakacak inşallah. Zaten kalkıyor yeryüzünden.
İnşallah.
Ve güzel ahlak, din ahlakı, İslam ahlakı bütün dünyaya hakim olacak inşallah. İnşallah. Bu Allah'ın kaderi. Yani bunu kimse değiştiremez.
İnşallah.
Bunu ne yapsalar engelleyemez kimse. Evet. Bu Allah'ın kaderi mutlaka olacak. Hazreti Mehdi'nin çıkışı,
inşallah.
Hazreti Mehdi'nin liderliğinde inşallah.
İnşallah.
Hazreti İsa'nın liderliğinde İslam'ın dünya hakimi olması, İslam dininin Allah'ın kaderi, yani bu kimse değiştiremez.
İnşallah.
Nasıl Darwinizm Allah'ın dilemesiyle hakim olmuş 20. yüzyılda. Şimdi Allah Darwinizmi kaldırıyor ve İslam dinini hakim kılıyor. Bu güzel döneme girdik.
İnşallah.
Herkese de çok büyük müjde tabii bu.
İnşallah.
İnşallah bitirelim mi?
İnşallah.
Yarın inşallah saat bizi 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyoruz. Yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese iyi geceler ve hayırlı sahurlar diliyoruz.
İnşallah.
İnşallah.